Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Gökhan Yılmaz.
Merhaba, ben Erdi Özağa.
Yine bir ikisi bir daha teknoloji oyun dünyasındaki gelişmeleri yorumlamak üzere birlikteyiz. İlk haberimiz AMD tarafından geliyor. Threadripper, kod ismiyle anılan 16 çekirdek 32 izlekli işlemcilerin aslında ilk test sonuçları sızdı diyebiliriz. Geekbench üstünden bir test sonucu karşılaştırması yapıldı. Ve 1950X'in karşısına Intel'in Core i9-7960X'i konumlandırıldı. Beklendiği gibi Intel'in tek çekirdek performansında AMD'yi geride bıraktığını görüyoruz. Ve tabii ki tek çekirdek performansı da geride bırakınca toplam çekirdek performansı, yani çok çekirdek performansında da AMD geride kalıyor.
Yani şimdi Intel geçtiğimiz ay içerisinde Skylake X adını verdiği çok çekirdek işlemciyi duyurduğu zaman işte 18 çekirdeğe kadar modeller tanıtmıştı, ama bu modeller arasında 10 çekirdeğe kadar olanları piyasaya sürmüş, gerisini ileriki zamanlar diyerekten ucu açık bir dönemi saklamıştı. Şimdi yavaş yavaş 12 ve 16 çekirdekli işlemcilerin detayları ortaya çıkmaya başladı. Core i9-7960X dediğimiz işlemci de Intel 16 çekirdekli olan işlemcisi ve çekirdek sayısı itibariyle de AMD'nin en güçlü Threadripper işlemcisine rakip olan model. Şöyle bir durum söz konusu. Çekirdek sayıları aynı ama birincisi fiyatlar farklı. Intel'in işlemcisi 1700 dolar, AMD'nin işlemcisi 1000 dolar civarında. Yani 171 fiyat farkından bahsediyorum
evet. Bu segmentte. Test sonuçlarına baktığımızda ise 130 bir fark var. Mesela tek çekirdekte AMD 44.074 puan alırken Intel 5.238 puan almış. Çok çekirdekte 26.768 alırken Threadripper, Intel 33.672 puan imzalamış.
Şimdi oradan şunu söylemek lazım. Bahse konu olan sonuçlar Geekbench 4 testinin sonuçları. Geekbench son dönemde ağırlıklı olarak mobil optimize bir test olduğu için doğrudan doğru işlemcinin kıyaslamasında baz alacağımız bir değerlendirme değil. Çünkü test sürecinin uyguladığı iş yükleri genelde kısa iş yükleri olduğu için işlemcilerin uzun süreli yüklerde turboyu ne kadar tutturabildiği ya da maksimum frekansı ne kadar tutturduğunu bu testten anlayamıyoruz. Ama şöyle bir durum söz konusu. Tabii ki Geekbench 4'te çok hızlı çıkıp da daha yavaş olmasını farklı testlerde beklemek de çok doğru değil. Genelde lineer, aslında paralel bir orantı olduğunu da görmekteyiz burada. Sadece dikkat edilmemiz gereken konu şu. Örneğin elinde tuttuğun iPad Pro'dan işlemcileri de Geekbench'e çok muazzam skorlar verebiliyorlar, ama optimizasyon ve uyumluluk gibi sorunlardan dolayı Cinebench testine tabi tutamıyorsun. Yani tuttuğunuzdan muhtemelen o derece rekabetçi olamayacaktı. Dediğim gibi %25 ile %30 arasında değişen performans farkı var. Burada Intel'in tek çekirdekteki başarının farkı zaten ister istemez 16 çekirdeğe de yansımış durumda. AMD lehine olan durumsa şu, fiyat avantajını söylemiştim zaten. Aynı zamanda AMD platformunda 64 tane PCI Express hattı kullanabiliyoruz. Intel'de 44 tane kullanabiliyoruz. Yani bu ne demek? İşte bu işlemcileri alıp bir iş istasyonu ya da yüksek başarılı bir sistem kurmak istediğimizde, ki burada iş istasyonu dediğimiz ya da GPU uzantımını istifade edeceksek 3 ya da 4 tane ekran kartından bahsediyoruz. İşte orada AMD biraz daha esnek davranabiliyor. Yani 16, 16, 8, 8 tarzında kullanabiliyoruz. Ya da belki farklı konfigürasyonlarda. Intel biraz geriden geliyor. Ama tabii şu da var. 1000 dolar seviyesine çıkan bir adam 1700 dolara da çıkar mı? Çıkabilir. Çünkü iş amaçlı kullanacaksa orada 5 dakika bile kazansa projede önemli olabiliyor. Bir grup muhtemelen bardaki 170 kat farkını görmeyecektir, ama bir grup da bu hassasiyetle de ilerleyebilir diye düşünüyorum. Piyasaya çıktığı zaman göreceğiz. Yavaş yavaş AMD'nin işlemcisini kullanan sistemlerin dönüş siparişleri başladı. Ağustos'un ikinci haftasında raflarda da olacak.
Bu arada Threadripper'ın kutusu da sergilendi. Oldukça şık bir kutuya
çok,
sahip.
Aynen, çok kalabalık bir kutu yapmışlar.
Küçük güzel çamaşır makinesi.
Eski televizyonları da benzetmişler evet, kendi kutusuyla. Sadece şunu söyleyeyim. Benim duyduğum kadarıyla ilk dalga Ryzen Threadripper işlemci örneklerinden Türkiye'de göremeyebiliriz. Çünkü anladığım kadarıyla gümrük problemi olan ülkeleri biraz ikinci plana atmış durumdalar. Çünkü test numunesinin aslında içeren kutuların büyük olduğu iki tane işlemcinin de Threadripper işlemcinin sıvı soğutmayla beraber sağlandığı söyleniyor. Umarız tez vakitte gelir, inceleriz, çünkü çok merak edilen işlemciler
evet,
bunlar.
Ben de çok merak ediyorum.
Şeyden çok kısa bahsedeyim. Anakartların da tanıtımları resmi olarak yapılmaya başlandı. İşte Gigabyte tarafında bayağı bir hani ateş eden bir anakart var, X399. Keza Asus'un da bir X399 Zenith Extreme bir anakartı var. Esrak'ta bazı modeller var. MSI Pro Carbon diye bir modeldir. Yani Asus ve Gigabyte en yüksek segmentte Intel muadili en yüksek seviye anakart özelliklerini taşıyan modelleri yaparken, MSI biraz daha AMD'nin eski jenerasyon alışımız şekilde fiyat performans dengesi yüksek bir X399 anakart yapmaya çalışmış. Belki o zaman içerisinde ikinci, üçüncü modellerde görebiliriz, ama şu anki tabloda MSI'nin anakart fiyatı olarak daha agresif olduğunu, Gigabyte basusunsa daha fazla özellik ve fiyat bağımsız hareket ettiğini söyleyebilirim.
AMD'de sızıntı devam ediyor. Vega destekli Ryzen Apollo ile ilgili birkaç şey daha sızdırıldı. Evet. Bir slide görüyoruz bu tarafta. Rakibiyle karşılaştırıldığında, ki burada AMD'nin 1500 grafiks ismini verdiği GPU direkt olarak East Graphics 640 ile karşılaştırılmış. Yer yer %50'den daha fazla performans artışı görülebileceği söyleniyor. Ve %50 daha az güç tüketimiyle.
Yani şimdi AMD'de daha önceki finansal toplantısında ve yaptığı bazı etkinliklerde Ryzen mobil işlemcilerin ki işte Zen çekirdeğini ve Vega tabanlı grafik ünitesine sahip olan işlemcilerin işte ortalama %50 civarında performans kazanımı ve enerji tüketimi avantajını, %40 civarında da yine CPU yani işlemci tarafında kazanım olacağını söylemiş ama neye göre? Intel'e göre değil, AMD'nin eski nesil mobil işlemcilerine kıyasla. Ben şunu biliyorum, şimdi U sızan işlemciler arasında mesela U serisi işlemciler var. Ryzen 2500 U diye geçen bir modeli var yine mobil optimize API olarak bakıldığında. Ultrabook sınıfında, eğer Intel'den yola çıkarak isimlendirmeyi düşünsek, Ultrabook'ları hedefleyen bir işlemci. Eğer Ultrabook'lara girmek istiyorsa 28 Watt ya da altında bir TDP değerine sahip olması lazım. Çünkü Intel'de 15 Watt var. Şimdi 4 çekirdekli U serisi işlemciler geldi, 28 Watt'a kadar çıkacak. Ve tabii grafik tarafında avantaj sağlayacak. Ben aylar önce AMD etkinliğine katıldığımda bu Raja Kodur, yani Radeon Teknoloji Grubu, ekran kartlarını yapan ekibin başındaki adam, biz en ince bilgisayara bile 2 teraflop gücünde grafik performansı vermek istiyoruz diyordu. Bu ne anlama geliyor? İşte PlayStation 4 ve Xbox, hatta PlayStation 4 seviyesinde bir grafik gücü, yani teorik grafik gücü anlamına geliyor. Dolayısıyla yıl sonu beklemek lazım. Bu işe yaramayan Ultrabook işlemcilerinden farklı olarak işte oyun oynatabilen nispeten, oyun dışında video 4K videoları hızlandırabilen, ki mesela bu Ultrabook, ben bunda video işliyorum. Keza video işlediğim konusunda harici grafik kartlarıyla Premiere'de ekstra avantaj sağlayabilen Ultrabook'ları göreceğiz gibi.
Evet, önemli gelişmelerden bir tanesi. Bir diğer konu da RX Vega modellerinin 3D Max sonuçlarına sızması.
Aynen.
Beklenti aslında bizim söylediğimiz şekilde gerçekleşti. Ne dedik? Biz 1080'e yetişebilirlerse öp başlarına koyacaklar demiştik. 1080 ile 1070 arasında yerleşen 1080 Ti'den oldukça uzakta kalan bir performans sergiliyor.
Ya şimdi şöyle bir durum var. Şimdi bir firma bir şey iyi yaparsa, alkışlarız, kötü yaparsa eleştiririz.
Evet.
Şimdi AMD'nin, geçen ben video izledim, Hard OCP diye bir site var. Ona bir özel imtiyaz tanımışlar. Şimdi daha önce haberlerimizin konu olan bir AMD'nin demo yaklaşımı var. Bir tane sistem var, içerisinde Vega GPU ve FreeSync monitörü. Bir tane sistem var, içerisinde 1080 ya da 1080 Ti ekran kartı ve G-Sync destekli monitörü var. Ve sistemlerin özelliklerini katılımcılara göstermeden denetiyorlar. Ve daha sonra fikrini söylüyor. Ya böyle bir bilimsel test olmaz, evet, piyasam olmaz, tamam mı? Yani hani bakıyorum katılanlara, ya diyor birinci sistem iyiydi. Birinci sistem biraz daha akıcıydı. İkinci sistem de aslında akıcıydı. Tamam, AMD'nin sistemi FreeSync dolayı belki maliyet avantajı taşıyabilir ama burada bu çok doğru bir argüman değil. Belki ilk etapta lansmana kadar böyle bir demo yapmak istemiş olabilirler ama bana kalırsa bu tür yüksek teknoloji şirketleri bu tür yöntemler takip etmemeli gerek. Çünkü öyle anlayamaz. Yani şu an 580'le koysan karşısına adam akıcı gelebiliyor.
Evet.
Çünkü bir frame rate takip yapmasına izin vermediğin için böyle bir durum söz konusu olabilir ama ortaya çıkan tablolar, geçmişten günümüze gelen tüm bilgiler gösteriyor ki en azından şu ana kadar test edilen Vega ekran kartı, en hızlı Vega ekran kartı belki 1080'den biraz daha iyi bir sürücü de olabilir ama 1080 Ti'ye pek yaklaşamıyor gibi, yani onu söyleyebiliriz.
Epic Games'ten Türk geliştiriciler için sevindirici haber başlığı bir haberimiz var. Epic Games'in Unreal Engine için Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerde düzenlediği ücretsiz Meetup etkinlikleri Türkiye'de düzenlenecek. Eğer bu motoru kullanarak oyun geliştirmek istiyorsanız bu etkinliklerde Tartarus oyununun yapımcısı Abbey Gameworks'ten Sertaç Ogan'ın yürüteceği etkinliklerde bilgi sahibi olabilirler. Bunlar aslında soru sorma, evet, geliştiricilerle bir araya gelmek için önemli etkinlikler.
Türk'te bir arkadaşmış, yabancı dil problemi de olmaz o konuda endişesi olan açısından, değil mi?
Tartarus da zaten geçtiğimiz dönemde ilgi çekmiş olan oyunlardan bir tanesiydi. Unreal Engine ile geliştiriliyor haliyle. Oradan da bir birliktelikten doğan bir, onlara aktarmışlar herhalde projeyi. Burada neler gösterecek mesela geliştiricilere? Eğer Unreal Engine'in üzerinde çalışmak istiyorsanız veya daha önce de çalışıp da kendinizi geliştirmek istiyorsanız buralarda kodlama, grafik, pazarlama ve proje geliştirme konularında çeşitli destekler verilecekmiş. Bence oldukça güzel bir etkinlik. Özellikle de Epic Games'i Unreal Engine ile birlikte hani resmi bir şekilde Türkiye'de görebiliyor olmak, ulaşabiliyor olmak çok önemli bir şey. Diyelim ki kendinizi geliştirmek istediğinizde bu konuda Türkçe kaynak kısmında sıkıntı da yaşayabiliyorsunuz mesela. Hani tamam, Unreal Engine var, belli başlı kaynakları var, çok fazla var hatta. Çünkü uzun zamanlardan beri ücretsiz bir şekilde kullanıcılara sunulan bir oyun motoru. Ama çoğu İngilizce, yani Türkçe bir kaynak bulamıyorsun. Forumlarında da çok fazla insan var ama çoğu yabancı. Burada böyle bir yapılanma olursa eğer Unreal Engine konusunda daha güzel projeler görebiliriz belki.
Evet, önemli. Mesela daha önce bir geliştirici arkadaşı ben davet etmiştim. Unreal Engine'la başladık diyor. Baktık ki bir sürü zorluğu var. Unity'ye geçtik biz diyor mesela. Unity'de daha fazla kaynak bulabiliyoruz filan. Türkçe kaynakların da belki arttırılması adına bir yarar sağlayabilir bu tarafta.
Kesinlikle.
Önemli etkinliklerden bir tanesi. Bir üzücü haberimiz var. PlayStation Plus fiyatları artıyor 31 Ağustos'tan itibaren. 1 aylık abonelik 24 lira, 3 aylık abonelik 75 lira, yıllık abonelik de 180 lira olacak. Benim bu konsol olayında benim tek alışamadığım kısım bu.
Benim de.
Yani oyuna para ver, bir de her yıl düzenli olarak senden haraç kessinler. Hiç alışamadım gerçekten yani.
Birazdan geleceğiz gerçi. Şey. PlayStation Plus'ın bir de ücretsiz oyunu dağıtma muhabbeti var da. Evet. Şimdi orada ne çıkacağı hiç belli olmuyor. Oynadığın oyun olabiliyor, beğenmediğin oyun oluyor genelde. O da hani çok fazla büyük bir artı sayılmaz açıkçası.
Ya zaten ben 180 liraya her yıl istediğim bir oyun alabilirim. Bana 12 tane istemek oyun vereceğin her ay.
Alırsın tabii ki. Yani
bir tane güzel title alırsın.
Evet.
Yılın en baba
oyunlarından biri. Hatta iki tane de böyle PlayStation yine verdiği oyunlardan daha iyisini alırım geçmiş zamanı geçmiş oyunlardan.
Bir de mesela şimdi insanlar bunu kabullendi. Eskiden mesela PlayStation'da böyle bir şey yoktu. Xbox'a çok laf atılır. Evet. İşte Xbox ücretli, işte Xbox Live ücretli falan diye. Şimdi bu da kabul edildi ve standart haline geldi.
Şöyle bir şey, PlayStation 3'te leş bir network sununca adamlar dedi ki parasını verelim düzgün bir şey sun dediler. Yani kabul ettirdi biraz.
Yani PC'nin yine burada avantajı olduğu konulardan bir tanesi aslında. Çünkü yani diyelim ki hiç aboneliğin yok, bir de biten bir şey yani. Sürekli takibini yapacaksın. 12 ayda veya 3 ayda, 6 ayda ne kadar sıkılıyorsan takibini yapman lazım. Yapmadığın zaman, unuttuğun zaman bir gün bir online oyunu oynayayım derken veya bir yeni beta çıkıyormuş deneyeyim falan derken çat diye kilitlemiyorsun, oyuna giremiyorsun mesela. En büyük sinir
bozucu olan. Şimdi konsol oyuncuların tek savunduğu bir nokta kaldı bu tarafta. Diyorlar ki bizde hack ve crack olmadığı için hani oyunlarda biz rahat rahat oynuyoruz yani. Bir adam geldi mi öldüremediğim zaman aklıma şey gelmiyor. Bu adam bir programda kendini ölümsüz mü yaptı falan diye. Gerçekten PC oyunculuğu için büyük bir dert oldu. PUBG'de bile.
Evet.
Hani şu anda en büyük dertlerden bir tanesi hackerlar kullanıcılarını şikayet etti.
Orada da mı var?
Evet. Mesela en son 20 bin kişiyi banladık ve banlamaya devam ediyoruz dediler. Yine bir akımda daha banlamışlar insanları. CSGO zaten birçok insan bırakmış CSGO aynen oynamayı sırf hackerlar yüzünden. Onda hiç engellenemiyor diyorlar.
Evet, o da büyük bir problem.
Burada yeni bir mahkeme kararı yalnız bu uygulamaları satan şirketleri suçlu bulmuş bu arada.
Ha, şey biri büyük bir siteyi kapattırmış evet. Steam en son o tarz şey yapanlar zaten olması gereken de o yani çok saçma bir şekilde hani bir başkasının sistemini tamamen bozarak gidecek bir pazar oluşturmak
kendine. Facebook'ta falan reklam vermeye başladılar bunlar artık olayı büyüttüler yani.
Ve hakikaten de çok alan kullanıcı var yani iyi de para kazanıyorlar aslında bu tarz
yani işlerden. Valla ne zevk alıyorlar onu da bilmiyorum hani hileli oynamaktan.
Trollüyorlar, keyif alıyorlar falan ne bileyim yani.
Gerçi aynı trollükler yorumlar kısmında da görebildiğimiz şekilde oluyor. Bazı insanlar değişik şeylerden keyif alıyor. Microsoft Paint'e son veriyor. 32 yıllık seri vermiş. 1985'te başlamış. Son bulacak. Üzüldünüz mü Paint?
Ben üzülürüm ya.
Paint terk lafı şey olacak herhalde. Paint 3D terk olarak devam edecek.
Ta hatırlıyorum da 3.1D var mıydı? Vardı galiba diye hatırlıyorum ama.
Vardı.
O zaman mesela bilgisayarda oyun yokken bile açıp da Paint'te oyunu oynadığımı hatırlıyorum. İşte resim çiziyordum, bir şeyler yapıyordum falan filan. Tool'larla oynuyordum falan. Yani çok keyifli geliyordu bana o zaman.
Ben şeyde şok olmuştum ya. Ben uzun yıllar PC kullandım. Ortaokuldan beri vardı benim. Liseye geçtiğimde de PC böyle çok şey geliyordu hani bende var zaten filan diye. Paint de tabii ki geldi benimle beraber. Ben hiçbir şey çizemedim Paint'te.
Ben de çok
çizemedim. Bir şey çizemeyince yani. Paint'i suçluyorsun. Hani diyorsun ki Paint'te bir şey çizilmez. Çünkü ben çizemiyorsam Paint'in suçu. Arkadaş lisede bir arkadaşım Mortal Kombat'tan Sub-Zero'yu çizmişti. Sonra Scorpion'un yanına çizdi filan.
YouTube'da videoları var ya çok güzel şeyler çizenler var.
Bu kadar mükemmel yani. Bir çizim Paint'te ilk defa görmüştüm. Adam harbiden Paint'te çiziliyormuş yani onu gösterdi bana.
Var ya YouTube'da falan şey Mona Lisa'nın aynısını falan yapıyor adam Paint'te ya. Normal Paint'te yapıyor bir de.
Yani her şey ekran görüntüsü kaydetme, croplama vesaire için kullandım açıkçası.
Evet ya.
Ondan sonra onun içinde daha basit bir daha etkili şekilde yapabildiğim bazı ücretsiz araçlar çıkınca onu da bıraktım.
Yani şimdi Erdin'in bir makineyi kullanıp kullanmadığını çok net şöyle anlıyorduk arkadaşlar. İrfan View kurulu ve bütün resim ikonları İrfan View ikonuysa Erdoğan makinenin üstünden bir kere geçmiş belli oluyor.
İrfan abimiz yıllardır amme hizmeti yapıyor yani bedava uygulamayı geliştire getirdi bugüne
kadar. Onun en iğrenç yanı abi resimlerin ön izlemesini kendi ikonuyla değiştirmesi default olarak ya. Varsayılan olarak onun gelmesi. Beni çıldırtıyordu. Seni senden aldım makinede onu düzeltene kadar. Yani.
Ücretsiz fotoğraf düzenleyicisi olarak.
Evet.
Çünkü efektleri yani. Vesaire de var. Fena değil. Yani. En azından
şimdi bundan sonra Paint 3D ile yolu devam edeceklermiş. 3 boyutlu bir şeyler çizebilirsiniz.
3 boyutlu tasarım falan da yapılacak herhalde.
Evet, ben 3 boyutlu bir şey çizemiyorsam ama demek ki
2 boyutlu çizemiyorsan
çizemiyorsun. Bu arada Maliye Bakanı'ndan bir açıklama geldi. Daha doğrusu bir sözünü aldılar. Bayağı bir şey dediler. Dediler ki bakan bir şey söylüyorsa ciddiye almak gerekir dediler. Ve Maliye Bakanı dedi ki dronlara ÖTV gelebilir. Bu konuşma da şöyle geçiyor. Bir otomobiller üstüne konuşurlarken basın mensubu diyor ki gazeteci bir arkadaşımız. Ya diyor bakanım bir araba aldığımızda bir araba parası veriyoruz diyor. Bakan da diyor ki vallahi diyor 2000 cc üstüne aldıysanız yandınız diyor. Gülüyor filan. Gerçekten böyle bir durum var diyor. Sonra bakanımız aynen şunları söylüyor. Ben sadece bu dronlara mı ÖTV getirsek diye düşünüyorum. Bu dronların sayısı artıyor. Dronlarda ÖTV yok. Dolayısıyla bu dronlar uçuyor havada. Onların da ÖTV'si yok. ÖTV gelebilir onlara dedi. Diye yazmışlar. Şimdi konuşmayı direkt çevirince biraz değişik oluyor. Orada esprili bir şekilde anlatmış olabilir ama. Dronlar havada uçuyor. Bakıyorum boş uçuyorlar. Onlara bir ÖTV yükleyelim tarzında.
Ya şöyle bir şey var. Biz son birkaç yıldır fuarlarda görüyoruz. İnsan taşıyan drone diye. O kapsam dahilinde hepsini vergi tabi tutabiliyor.
Yani kısacası arkadaşlar eğer drone alacaksanız şu an tam zamanı.
Ya bak bizim haberde şey var. Aynı Sayın Maliye Bakanı açıklamasının devamında kendisi şey diyor. Yıllardır bu işi en fazla arttıran, bu işin içerisinde çalışan bir insan olarak, bu işi en fazla arttıran ve bu işin içerisinde çalışan bir insan olarak ben bile bakıyorum ki artık bu oranlar gerçekten yüksek.
Yani ÖTV düşürülmeli diyor.
Yani bunu başka ne anlama gerekiyor ki?
Zaten bence vergi sistemi sadeleştirilmeli. Bilmiyorum şu an çok karışık geliyor bana.
Haberde şeyin detaylarını vermiş ama ÖTV'nin ne zaman girişi? 2002 yılında Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde gelmiş mesela.
Depremden sonra gelmedi mi o ya?
Depremden
99
sonra,
depreminden sonra şey, deprem vergisi deprem ÖTV olarak geldi. Devam etti aynı oranda.
Deprem vergisiyle geldi. Avrupa Birliği'nde ÖTV'yi işte lüks mallara, sağlığa zararlı mallara falan uygulayıp sosyal fayda sağlamaya amaçlıyorlarmış.
Evet, bizde de ÖTV biliyorsun lüks mallarda yok yattan hatta şu anda. Drone'a falan ekleyeceğiz, hadi hayırlısı. TÜBİDER bilişim sektöründe ciddi mühendislik açığı var demiş ve demiş ki 85 bin kişi arasında yaptığımız çalışmada bunların çoğu teknisyen piyasada çalışanlar insanları. Teknisyenlerin maaşı enflasyon ortalamasının altında. Mühendis açığı var ama mühendissen eğer enflasyon ortalamasının üstünde maaş alıyorsun demiş. Altta mühendis arkadaşlarımızın yazdıkları vardı. Mühendisi teknisyen fiyatına çalıştırmak istiyorlar. Tek dertleri bu. Mühendisler teknisyen fiyatına çalışmayınca da bayağı bir dertlenmişler ki böyle bir açıklama yaptılar falan diye de bir açıklama vardı. Kaliteli mühendis tabii ki o fiyatlara çalışmaz diyorlar.
Şimdi burada sıkıntı ikisinin de fiyatlarının düşük olması. Yani mühendislerin fiyatlarının da düşük olması.
Yani enflasyonun üstünde demiş, diğerine enflasyonun altında demiş teknikere. Yani demek ki mühendis bulamayınca tekniker çalıştırıyorsun ama tekniker mühendisin işini yapabiliyorsa şimdi o adamın enflasyonun altında maaş alması da haksızlık.
Sonrasında bu sefer işte bu tablodan dolayı herkes mühendis olmak istiyor. Üniversite sisteminde başka sıkıntılar ortaya çıkıyor.
Evet.
Ara elemanların da kendi yeteneklerine ve yapabildiklerine göre elde edecekleri gelirin farklı oranla değişiklik göstermesi gerekiyor. Yani bir ara eleman vardı çok iyidir. Hani eğitim seviyesinde 2 yıllık bitirdi diye onun gelir seviyesi düşük tutulmamalı diye düşünüyorum ben. İnsanların yetenekleri ve kabiliyetleri oranında gelir dağılımı
olmalı. Ama tüm eğitim sisteminde bunun üzerine kurulu olunca bu i̇şte. Pek mümkün olmuyor.
Abi askerde bile öyle işte. 4 senelik bitirmediysen adam yerinde değilsin yani. Nereyi bitirdin, ne yeteneklere sahip olduğun çok önemli değil.
Norveç... Belki de bu yüzden, bundan dolayı da en azından kendi etrafındakilerden söyleyeyim. Böyle genelleme yapacak durumda değilim ama çok mühendis arkadaşım var ki MBA yapıp şirketi yönetici oluyor. Mühendislik yapmıyorlar mesela. Ya da hani bir şey üretme konusundan ziyade bir şey yönetme tarafından.
Recep Kular yani, bizim çok yakın arkadaşımız. Aynen. O overclock rekortmeni. İnanılmaz değil mi mühendistir kendisi.
Çift mühendislik dalı.
Elektronik mühendisliğine yani. Baktı ki gelecek yok
şu genetik an. Mühendisi de var. Orayı da vazgeçti. Asus'ta ürün müdürü?
Asus'ta ürün müdürü şu anda. Yani
halen mutlu. Yani o ayrı
şey ama. Tabii ki ama yani sonuçta elektronik mühendisi olarak işine devam edebilir.
Genetik mühendisi olarak belki bu memlekete daha fazla hayırlı evet. Olacak bakıldığı zaman. O işte.
Çok yani yetenekli.
Herkes kendi... beklentileri doğrultusunda
açık var diyorlar ama açık şöyle açık var herhalde. Hani askeri ücretle çalışacak mühendis açığı çok fazla var.
Evet bak ben Norveç'te de var mesela varmış mühendis açığı. Ama oradaki açığın sebebi işte işçiler mühendis kadar ücret aldıkları için veya öğretmenler herkesin belli maaş standartı yüksek olduğu için mühendisler daha şey kalıyorlar. Daha az insan hani mühendis olmak daha zor olduğu için daha az insan.
Ne uğraşacağım diyor yani.
Ondan dolayı bir mühendislik açığı var orada.
Bize de özel okullardan şakır şakır mühendis basıyorlar maşallah.
Ama şey var işte o konuda da şey örneği var. Mesela bir zanaat sahibi olma Avrupa'da gerçekten kıymetli bir şey. Bir konuda uzmanlaşmış olma. Seninle hatta geçen konuşuyorduk. Benim üniversitede bir...
Abi Avrupa'da insan olmak kıymetli tabii, bir şey. Yani şimdi, her şeyi geçtim. Yok,
şimdi konu üzerinden gidiyorum. Üniversitede bir okutman hocam vardı. Şey İngiltere'de kalmış uzun bir süre. Anlatıyordu ya diyordu benim evinde kaldığım aileden diyor hanımefendi diyor doktordu. Beyefendi diyor marangozdu. Şimdi Türkiye'ye bunu uyarladığınız zaman bir marangoz ve doktor çok böyle şey...
Çok mümkün. Dışlar be.
Aynen. Yani davul bile dengi dengine
motosu
oradan çıkar. Dolayısıyla hani her tarafından düşünmemiz gereken bir aslında tablo bu.
Evet. Ne yazık ki gerçekten de hani haberi okuduktan sonra yorumlara bakıyorsun. Gerçekler daha farklı açıklamalardan. Kendi kendine konuşmak insana fayda sağlıyormuş. Hiç düşündünüz mü böyle bir şey olabileceğini? Yani kendi kendinize konuşup rahatladınız mı?
Konuşmak yani, değil de ben genelde düşünerek götürüyorum. İlla konuşmamız, sesini mi çıkarmamız
abi,
lazım?
Abi düşünmek yani. Değil, konuşmak sanki bir başkasıyla konuşuyormuş hissiyatı yaratıyormuş insanda. Stres seviyesini bayağı düşürüyormuş.
O zaman oyuncular ve tiyatro sanatçıları falan bayağı şey yapıyorlardır. Kendi kendine çalışıyorlar ya sürekli.
Herhalde o yüzden.
Yıllar öncesinde onunla ilgili bir şeye denk gelmişim. Vakti zamanında işte bu lise dönemindeyken İngilizce geliştirme yöntemi olarak genelde aynanın karşısına geç ve kendinle konuş derlerdi mesela. O dönem baktığın zaman şeydi, insanın bu yoğun koşturmaca içerisinde kendisine vakit ayıramamasından dolayı pek çok sorun çözemediği ve kendine konsantre olamadığı söyleniyor. Dolayısıyla aslında biraz iç dünyana dönmek ve kendine baş başa kalıp hem nereye gittiğini daha iyi anlamak hem de ne yapmak istediğini daha yorumlamak için böyle bir şey şart, ama onun için şöyle bir sorun var. Kendi kendine konuşacak ya da kendi kendine diyecek zamanı bile ayıramıyorsun günlük koşturmacasında. Belki onun için günlük akışımızı değiştirmemiz lazım. Belki daha erken kalkıp biraz kendimize boş vakit ayırmamız lazım, ama çok teorideki bu değerler pratiğe de çok yansıtamıyoruz açıkçası.
Şeyde vardı o. İlk Sims çıktığında karakterin özelliklerini geliştirirsin ya, işte yemek yapmak için.
Kendi kendine konuşuyordu.
Aynanın karşısına gidip sürekli kendine konuştururdun onu. Böylece karizma skili falan artardı. Sonra kızları falan kolay tablardın falan. Böyle bir etkisi de olabilir belki.
Evet. Değişik bir o araştırma ama ilgimi çekti gerçekten de. Kendi kendinize konuşmayı bir deneyin derim ben.
Deli diyorlar.
Ben dedim mi? Bizde.
Sesli. Need for Speed Payback özelleştirme fragmanı yayınlandı. Bunlar özelleştirmenin dibine vurmuşlar ama oyundan böyle birkaç saniye gösteriyor arada. Hemen çok kısa kesmişler onları. Ya oyun gerçekten kötü bu sefer, özelleştirme sadece çok iyi olacak. Ya da sürpriz yapacaklar. Ne diyorsun? Grafikler iyi duruyor oyunda.
Ya gerçekten. Özelleştirme menüleri falan filan zaten önceki oyunda da bayağı bir benziyor.
Bunda kart daha... oyunu sevmedim ben. Hani o kart alıyorsun, bonuslar kazanıyorsun falan.
Ya birazcık değiştirmeye çalışıyorlar tabii ki. Mesela şey falan da ekliyorlar işte. Neon falan filan da olacakmış herhalde. Biraz daha böyle hayalinizdeki aracı biraz daha kurabilirsiniz ama ben bir kere Payback'in zaten oynanışını çok fazla sevmedim. Hikaye akışı, kurgusu falan. Hani çok Fast and Furious tadında bir ilerleyişi olacağı için o kadar çok aksiyonla falan biraz yarışlardan kopma kısmına falan geliyor gibi. Burada da mesela neymiş hikayesi? Fortune Valley'de yeraltı dünyasında bir ihanetle bölünen ekibiniz şehirdeki kumarhanelere, suçlulara ve aynansızlara hükmeden adi kartelin, yani ismi Kasa ismindeki karteli devirmek için intikam arayışıyla bir araya geliyormuş tekrar ekip.
Ama hızlı araba kullanarak, ne kadar hızlı araba kullanırsa o kadar fazla kartel değil.
İşte Fast and Furious abi. Hızlı araba kullanarak kötülüğün sesinden gelecek.
Yani inşallah orada güzel bir şey olur da keyifler olur.
Ben çok merak ediyorum ya.
Ben burada en çok ilgimi çeken ne oldu? Yolda gidiyorsun, hurda bir araba buluyorsun. Yani şeyi buluyorsun, şasiyi buluyorsun neredeyse. Araba böyle çürümüş. Onu böyle adam edip yollara falan katıyorsun. Bir de modifiye etme o kadar değişik ki. Gerçekten aynı aracı 50 farklı şekle sokabiliyorsun. Yani benim çok hoşuma gitti. Erdil'le beraber bol bol kapışırız biz.
Olur abi. İşte orada eski de... MTV belgeselinden isimlenme orada serisinden.
Evet. Aynen
öyle bir şeydi mi kargıda?
Şeydeki şey muhabbeti ya işte. Mesela Assassin's Creed'de oynarken işte sağda solda tüy falan bulursun ya.
Evet.
Buradaki rare item olarak rare araçlar falan bulabiliyorsun.
Bu rare araçlar nerede vardı? Horizon'da vardı. Oradan birebir trik yani. Anında kopyalamışlar. Snapchat'in özelliklerini kopyalaması gibi Facebook falan.
Hepsi öyle zaten ya. Oyun dünyası da o şekilde.
Evet. Uncharted The Lost Legacy'den 13 dakikalık oynanış videosu yayınlandı. Ya belli bir Uncharted klasiği geri geliyor. 4'e dayamayanlar için değil mi? Tam devam.
Evet, böyle tam oyun tadında geliyor zaten. Evet. Ki zaten ayrı bir oyun olarak yani Uncharted 4'e ihtiyaç olmadan bunu oynuyor olacaksınız. İşte dediğimiz gibi zaten bunu daha önce pek çok kez konuşmuştuk. Chloe ile Nadine'in işte Hindistan'daki işte Batı Ghat dağlarındaki macerası. Bunların neyin peşindeydiler? Bir tane Hint eserini bulmak için buraya yolculuk ediyorlar. Ve burada işte düşmanları da çıkıyor tabii ki. Her zamanki Uncharted klasikleri. Oynanışa baktığımızda da yine bir jeeple beraber olan bir sekansın olduğunu görüyoruz. Açıkçası ben jeepli kısmı sevmiştim Uncharted'da. Bayağı keyifliydi. Hem görsel anlamda da güzeldi.
Görsel anlamda.
Burada da devam ettiriyorlar. Tabii biraz daha iklimin işte bitki örtüsünün değiştiğini de görüyoruz. Artık şey bataklığa falan filan giriyoruz. Sulara falan giriyoruz şeyde, jeeple beraber. Aynı zamanda da Türkçe olacak olması da güzel bir seçenek. Yani kesinlikle PlayStation 4 sahiplerinin
mutlaka
sahip olması gereken oyunlardan bir tanesi. Ne zaman? 23 Ağustos'ta çıkışını yapacak.
Senin bu Bitcoin yatırımların ne oldu? Artarak devam mı ediyor yoksa bir zarar var mı?
Şu an Bitcoin geçenlerde bayağı bir düşmüştü. 1800'e evet. Kadar. Sonra bir gün içerisinde 2900'e çıktı. Evet.
Sonra 2700'e doğru sabitlendi değil mi?
Şimdi tekrar bugün niye artmaya başladı? 2800'e falan zorluyor. Şu an oynuyor. Bunların tüm kaynağı 1 Ağustos'taki güncelleme. 1 Ağustos'taki güncelleme iyi gidecek olarak görülüyor. Yani insanlar korkuyorlardı bir para bölünecek diye. Onunla ilgili bir korku kalmayınca tekrar yatırıma geri döndü herkes.
Sen de iyi durumdasın yani şu anda.
Şu an normal durumdayız.
Yunan yetkililer ABD'nin de aradığı Rus vatandaşı Alexander Winink'i Bitcoin'le para aklama suçundan yakalamışlar. 4 milyar dolarlık bir kara para aklama operasyonundan bahsediyorlar Bitcoin için.
Şimdi şöyle bir şey var. Bu MTGox'da işte zamanında
bayağı 150 bin Bitcoin çalınmasında da bu adamın yine etkisi olduğu konuşuluyormuş.
Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde şey oldu zaten. İki gün önce falan BTCE kapandı. BTCE'de hani Türk kullanıcıların bile bayağı bir rağbet gösterdikleri. Çünkü oradan daha ucuz alabiliyorsun Türk piyasalarından bazen. Rağbet gösterdikleri ve uzun yıllardan beri kullanılan güvenilir bir site olarak görülüyordu. Ama Rusların elinde olan bir site. Oradan dolayı da hani Rus hackerlar falan filan böyle bir korku vardı insanlarda. Site kapandı. Hiç haber yok. 13 saat, 20 saat falan böyle. Bir gün boyunca hiç haber gelmedi. Sonra bu olay çıktı. Yani şimdi düşünülen şey...
Bu adamın onun üstünden
yürüdü. Resmete kavuştu mu bilmiyorum ama buradan çalınan paralar BTCE üzerinden aklanıyor. O yüzden de bunca zaman BTCE üzerinden Bitcoin'ler biraz daha ucuza, piyasa biraz daha düşük oluyordu. Sürekli elden çıkarım olduğu için diye düşünülüyor. Resmete kavuştu mu bu düşünceler bilmiyorum ama böyle bir şey var.
Ethereum hackerların hedefi olmuştu. Bir 8.4 milyon dolarlık bir İlk olarak Coindash'ı soyup ilk olarak Veritas'ı soyup, iki tane not almışım buraya karışık. 8.4 milyon dolar soyulmuş, şimdi de 7.4 milyon dolar.
Oluyor böyle şeyler ya.
Evet, yani bu nasıl iş ya? Coindash ve Veritasium isimli iki tane platform.
Bir sürü alternatif coin var ya zaten, 700 tane falan böyle. Bayağı sürü her günde yenileri ekleniyor. Bunlar da işte çeşitli ICO'lar yapıyorlar. Kickstarter gibi düşünebilirsiniz ve para topluyorlar. Hani bizim böyle bir teknolojimiz var. Yani böyle bir teknoloji amaçlıyoruz. Siz de yatırımcı olursanız teknoloji çıktığında hep beraber güzelce kazanalım şeklinde. Bu paraları da tabii ki belli yine dijital para üzerinden aktarıyorsun. Bunlar da Ethereum üzerinden devşirilmiş farklı bir alternatif coinler. İşte böyle bir kampanya yapıyorlardı. Geçen de bir tanesi yaptı mesela. Adamların web sitesi hostingiyle iletişim kurmuş hackerlar. Biz demişler işte burada şeyde çalışıyoruz. Bu web sitesinin alanlardan biriyiz falan diye kandırmışlar. Ve oradaki adresi kendi adresleriyle değiştirmişler. Yatırılan tüm paralar adamlara gidiyordu haliyle.
İnanılmaz.
Yani böyle bir sürü çok fazla hakikaten de şu an dijital para dünyası vahşi batı konseptiyle ilerliyor. Çok fazla şeyin olmadı. Açıkların aslında yavaş yavaş hep bulunarak kapatılacağı bir sistem. O yüzden de bu tarz şeyler meydana gelebiliyor.
Xbox Game Pass'e Ağustos'ta eklenecek oyunlar açıklandı. Game Pass'te Dead Rising 3'ü görüyorum. 4 Rally var, Limbo var, Metal Slug XX var. Harrowing diye bir oyun var. Ben oynamadım onu. Sen oynadın mı?
Yok, ben de oynamadım.
So Many Me'yi de oynamadım. Ultra Tron da var.
Bunlar muhtemelen zaten Xbox Indie klasmanındaki oyunlardır da.
PS Plus'ta, PlayStation'da da Assassin's Creed Freedom Cry var. Downwear var ve Just Cause 3. Just Cause 3 önemli ya.
Evet, Assassin's Creed de fena değil. Şu an 60 TL mi ne, 60 dolar mı ne fiyatı?
Evet, Just Cause 3 ama benim burada daha çok önemsediğim bir oyun oldu. PlayStation 3'te de Snakeball, Super Mother Lock.
Onlarda bir şey yok ya.
PS4 Vita'da zaten Level 22 var, bir de Downwell var.
Xbox Live Gold'da da var yine, onun da ücretsiz oyunları açıklanmış. Orada da Bayonetta ile Red Faction Armageddon veriliyor. Bir de Trials Fusion, o da fena oyun.
Güzel, evet. Trials özellikle birçok insanın severek oynadığı oyunlardan bir tanesi.
Evet, bayağı bir popüler olmuştu. Game Pass olayında biz bayağı sevmiştik aslında. 10 dolar veriyorsunuz, 100 kadar Xbox oyunundan sürekli istediğiniz gibi erişim sağlayabiliyorsunuz. Fena bir sistem değil ama henüz Türkiye'de aktif değil sanıyorum ki. PlayStation 4 oyunları bu ay daha güzel olmuş yani diyebiliriz.
Wolfenstein 2'nin yeni oynanış videosu var. Oyunun grafikleri çok iyi duruyor ya.
Grafikleri iyi bence. Detaylar falan çok iyi ama.
Oyun keyifsiz duruyor değil mi?
Yo, oyun da keyifli lan.
Ben savaş sahnelerini sevmedim ya. Şöyle bir karakter geliyor falan. Ya öldürü stili, nişan alma stili falan beni pek sarmadı.
Ya biraz abartı bir şeyi var zaten Wolfenstein'ın. Önceki oyun da şöyleydi. Hani bu düz bir FPS oyun değil en azından. Farklı farklı olaylar yapıyorsun, tamam mı? Ve buradaki yeni yayınlanan videoya baktığımızda da o sunum falan filan böyle sanki Tarantino filmi izliyormuş gibi böyle güzel bir şekilde Almanca aksanıyla falan böyle seni sorguluyor, kimliğini istiyor. Bir yandan da minik şeykini içiyor falan böyle. Hani oyunu oynarken şey düşünüyorsun. Yani ben sürekli mesela Call of'ta sürekli giderken hikaye devam etmezken sürekli adam öldürürsün. Yani Call of demeyeyim, Call of'ta senaryoya giriyor da standart bir FPS oyununda sürekli adam öldürürsün. Sonra harita değişir ama o haritada da aynısını yaparsın. Evet. Burada ise bir sonraki sahnede acaba ne olacak? Bir sonraki bölümde, görevde ne yapacağız falan diye sürekli merak ediyorsun. Çünkü sürekli değişiyor. Sana yeni bir şey sunuyor oyun. O yüzden de Wolfenstein beğeniliyor bence. Bu oyunda bayağı bir ilgi görecek.
Google arama sonuçlarında bir özellik eklemiş. Artık mesela diyeyim bir film falan arattım. Fragmanı hemen sağ köşede otomatik oynamaya başlayacak.
Aynen. Google'dan mı çekiyor? YouTube'dan mı çekiyor?
Evet, otomatik video. Bu çok saçma ya. Beni çok rahatsız eden bir şey yani bu. Bir de tabii adamlarla data sınırsız olduğu için, kotomata sorun olmadığı için bu video olayını hemen her yere adapte etmeye çalışıyorlar. Adamlar da çünkü mobilde bile data sınırsız neredeyse.
Bu iyi bir şey değil abi. Yani sonucunda
bence de rahatsız edici.
Hem
sesli oynayacakmış.
Hem kullanılan bilgisayarı daha fazla yoran ya da mobil cihazı. Hem de aynı zamanda kota tüketimine tabii katkı sağlayan bir durum.
Sadece belli yerde kota olduğu için kotayı çok umursamıyorlar.
Yani şöyle bir durum söz konusu. Tabii işin diğer ucunda da yani video player'ın karşı tarafında video oynatan içerik sağlayacağı da muhtemelen yeni bir gelir modeli sağlayacaktır bu ama genel kitle için rahatsız edici bir durum. Evet. Tabii Google sürekli bir takım şeyler test ediyor. Belki bunu da nabız yoklama için yapmış olabilirler. Ama otomatik video oynatımı platformu olursa olsun doğru bir şey değil. İnsanlar orada tercihi varlar. Başlığı görüp tıkladıktan sonra bence onu izlemeler. Çünkü dediğim gibi yani bilinçsiz bir şekilde başlattığın zaman da özellikle Türkiye gibi veri tüketiminin yüksek maliyetleriyle karşımıza çıktığı senaryolarda bazen istenmeyen tablolar oluşabiliyor.
Abi bir de çok sinir bozucu bir şey ki. Yani mesela birkaç tane tab açtığın zaman bir tanesinde hayvan gibi ses gelmeye başlıyor. Açıyorsun video oynuyormuş falan böyle.
Bu sessiz olacakmış ama yani en azından.
Sessiz olsa da hiç ne bileyim ya.
Garip değil mi? Gerçekten sıkıcı. Bu arada Bitcoin piyasası, Ethereum piyasası gibi bir piyasa da var ki çok karlı. Bu da Nant Bellek piyasası. Evet, geçenlerde evet. Biliyorsunuz mikron tesislerindeydi herhalde. Bir gaz kaçağından dolayı sıkıntı yaşanmıştı. Şimdi mesela SK Hynix bir rakam açıkladı. Genel olarak çeyrek rakamlarını açıkladı ve rekor karlılık açıkladılar. Faaliyet karı açıkladılar. 2.7 milyar dolar faaliyet karı gerçekleştirmişler. Burada birkaç veri vermek istiyorum. Şimdi bak. Sevkiyatları %3 düşmesine rağmen adamların fiyatlar %11 artmış. Yani adam da aynı kapasite var. Aynı şeyi üretiyor.
Mal değerleniyor.
Ama mal değerleniyor. Böyle bir şey olabilir.
Yani şimdi aynı istediğim şey mi? Güney Koreli. Samsung'un geçtiğimiz gün açıkladığı finansalları vardı. Yine rekor kar ama rekor kar Samsung Mobile ya da Samsung Electronics altında cep telefon satışından gelen bir kar değil. Yine Electronics'in çip üretiminden gelen kar. Evet. Yani RAM depolama ve çip üretim kısmından gelen, işlemci üretim kısmından gelen nokta. Bugün artık işte telefon satışlarından, otomobillere, televizyonlardan, akıllı saatlere kadar hepsinin içerisine bu çipler girmiş durumda. Talep çok fazla, üretimi karşılayamıyor, üretim karşılanamadığı için açık borsa haline gelmiş durumda daha fazla para veren müşteriyi öne alıyorlar. Dolayısıyla bu da ister istemez değerleme yaptırdığı için bu adamlar her çeyrekte kâra kâr koyuyor.
Yalnız Erdi bak, talep %3 düşmüş yani üretim sonuçta %3 düşmüş. Daha %3 daha az mal satmışlar. %11 daha karlı satmışlar ama. Ya yani burada şey yok. Üretime yetişememe.
Şöyle bir şey var. Genelde bir üretime yetişememe durumu var. Bunların evet. Talebi düşmüş. Bir de tabii sezonsal şeyler de bazen talepleri etkiliyor ama genel olarak şu anda dediğim gibi.
Belki de iddia var abi. Yani malı az gösterip fiyatı arttırma bunların iddiası.
Arz talep tarafı da şey var. Yapılıyor.
Yorumlarda şey yazmıştı. Ya bunlar her çeyrekte fabrikaya bir zarar veriyorlar. Üretim azaldı diye fiyatları artıyorlar demişti. Ben buradan artık ona inanmaya başladım yani.
Ya ticarette temel politika bu. Bazen hani hile hurda işleri
ya. Zaman ya. Temel politika.
Yok hayır şöyle bir şey var. Türkiye'de de bazen otomobillerle ilgili şey olabiliyor. Talep çok fazla oluyor mesela. Araç var ama araçlar işte verilmiyor. Piyasaya sunulmuyor tarzında da dönemden iddialar devreye girebiliyor. Bir şeye talep çok fazla olduğu zaman talebin karşı tarafındaki üreticinin biraz inisiyatifine kalıyor bazı şeyler. O da ister istemez maliyetleri yükselten ve karlılığı arttırabilen yaklaşımı ilerlerse böyle sonuçlar çıkabiliyor.
Ben bu talebi en iyi nasıl değerlendiririm diye düşünmeye başlarsam o zaman kullanıcının zararı mı olur?
Yani gemideki petrolün su üzerine denizde hareket halindeyken el değiştirdiği falan konuşuluyor yani. Kim daha fazla para verir ya da bir yerde ihtiyaç ortaya çıkarsa şey yapıyorlar yani.
Bu arada son dönemdeki Terminator filmlerini izlemiş miydiniz ya?
Hepsini izledim ben.
Ben 4'ü izlemedim ya.
Ya sona doğru yani Terminator aslında...
Son film fena değildi. Ben son filmi beğendim.
Son film 4'ten sonra çıkan
Arnold,
daha var.
Arnold'un iki kezi.
Aynen.
O film fena değil miydi?
Ben beğendim ya.
Sen tüm seriyi beğenmişsindir canım. Sende sıkıntı yok.
Ben şöyle söyleyeyim. 3'ü beğenmedim. Şu U571'in yönetmeninin çektiği film. Sarışın bir şey, kadın karakterinin
olduğu. TX vardı modelde.
Aynen. Evet. Onu çok beğenmedim ama 1, 2, 4 çok kült film oldu. Yani çok kara bir atmosferi vardı abi. Sonucu da beğendim yani. 3 bende biraz hayal kırıklığıdır. 1-2-3-4-5 diyelim artık ona. Güzel.
Benim 2-1 bir de kendi dizisi var.
Ya Sarah 2 Kur'an zaten en iyisi yani. Canım. Diziyi de izledim ben. Biz ilk sezonunu izlemiştim.
Dizi iyiydi mesela.
Yani bence 1-2'den sonrası yok. Net söyleyeyim. Yani Terminator sezonu. Hele son film Shorty'de öğleden sonra çıksa tamam mı izlemem yani. Aradaki reklamlara katlanılacak şekilde değil yani. Bırak sinema değil.
Tercih meselesi işte. Ben Arnold'u gördüm bir kere zaten.
CGI Arnold ama.
Kendisi de var.
Yok bir de konu da leş. Yani böyle bir şey olamaz. Neyse beğendiysen zevkler renkler tartışın. Ama sana sevindirici bir haberim var.
Ama 2 bugün hala sinema dünyası için bir mihenk taşıdır yani.
Kült.
Sana bir güzel haberim var.
Şu an görüyoruz zaten.
James Cameron üçleme yapacakmış bir tane daha yeni.
Valla Cameron'ın yaptığı her iş bomba. Adam deli para harcattırıyor stüdyoya.
Bu arada filmin hakları 1,5 yıl sonra eline dönüyormuş ama evet. Şu anki hak sahibiyle görüşüyorlarmış.
Zaten hak sahibi olsam şu anda Cameron'la görüşür. 1,5 sene sonra zaten adama dönecekmiş de. Yani Cameron'ın yaptığı her iş güzel abi. Bir taraftan Avatar 2, Avatar 3, bir taraftan şimdi Terminator filmi, bu hani bir şey mi olacak yani? Yeniden yapım mı olacak, remake mi olacak, yoksa devam mı edecek bir taraftan? Hani
yok, da yeniden bir... üçleme. Bunlar sıfırdan ele alıyorlar.
Sıfırdan ele alacaklarsa Arnold olmaz diye tahmin ediyorum herhalde.
Spider-Man gibi bir şey olacak o zaman.
Ha, CGI'den ekleyip de Spider-Man ama her seferinde yeniden başladı ya.
Yani, bir de bunlar şey olur muhtemelen o zaman. Cameron yapıyorsa şimdi gözlüksüz 3D Avatar çıkmış olur o zamana kadar.
Ya bu arada sana üzücü bir haberim var. IMAX artık 3D film biraz atacağız demiş.
Yok, çok güzel bir haber bence bu.
Mükemmel bir haber abi.
Ben de sevmiyorum. Sinemada 3D olayı gerçekten ayrı bir işkence oluyordu.
Evde de çok parlak değil mi abi? Yani şimdi...
Ya bak, evde ben birkaç 3D film izledim. Gerçekten 3D içi yapılmış film izledim ama. Yani böyle IMAX'in o sinema salonlarında millete çaktığı gibi. 2D çekilip
sonra... Kısa film izlediniz ha, yoksa bir uzun metraj
film. Sinema filmi, animasyon filmi izledim ama bildiğin sadece 3D için tasarlanmış baştan sona. Müthişti. Yani mükemmel bir deneyim. Diyorsun ki bu filmi 2 3D izlemiş. Daha iyi olamaz. Ya, ama IMAX'teki son dönemde çıkan bütün filmlerin yani %70-%80'lik kısmı zaten 2 boyutlu çekiliyor, sonra 3 boyutlu hale getiriliyor. Sırf biraz daha derinliklerinlik verelim diye. Çakma 3D yani. O yüzden bir dolandırma kısmına döndü.
Ya şimdi, IMAX'de tabii şöyle bir şey var. IMAX tamam, çekisinde güzel de bilet fiyatlarına geldiği zaman orada yani da bir acıtan unsur var yani. Onu göz ardı etmemek lazım.
Ama artık azaltacaklar mı? Sinemada da ölüyor yani.
3D. Yani abi yıllarca hep şunu konuşuyoruz. O da çok gündeme de geldi. Seninle de zaten konuşuyoruz ama sen hatta gitmeme sebeplerinden birisi diyorsun abi. Veriyorsun 25 lira, 30 lira. İki kişi gidiyorsun 50-60 liranı veriyorsun abi. Film 9'a başlayacak diyor. 9.30'a kadar reklam izliyorsun.
Abi ben reklamında değilim bak. Reklam işi tamam.
Yok, bize çok abartı abi.
Tamam, abartı sanatları... dünyada da öyleymiş ama.
Yok, dünyada da öyle ama süre olarak bizimki çok abartı
bak,
abi.
Bak hadi reklamı izlersin okey falan filan da ben sinemada hala şunu idrak edemiyorum gerçekten. Sinemada biliyorsun ortada oturmuyorsan, köşelerde oturuyorsan aynı deneyimi yaşayamıyorsun. Ama aynı deneyim parası veriyorsun.
Öyle.
Yani uçakta da business class ekonomi sınıfı, exit koltuğunun fiyatı falan her şey ayrıştırılmış durumda uçakta bile. Yani senin sinemada da bence... Duruma göre fiyat almak.
Senin bunu dillendirmemen lazım.
Yok, bunlar şimdi, da
bilinçli kullanıcı olarak orada alıyoruz zaten.
Sana göre, aynı fiyata. Sana göre konseptler çıkmaya başladı. Gidiyorsun abi, parasını veriyorsun 100 lira mı ne? Sana özel adam geliyor, kahveni ikram ediyor. Deri yatar koltuklarda izleyebiliyorsun abi. Aslında business class.
Abi o yatak batak dediğin olay herhalde sinemanın başka bir boyutu oluyor artık. Bilemiyorum da.
4 boyutlusu, 5 boyutlusu da var ya.
USB 3.1 versiyon 1, versiyon 2 derken biliyorsun. İnsanların aynen kafası bayağı bir karıştı orada. Şimdi 3.2'nin hızı açıklandı. 20 GB/s.
Yani tam 2 kat. Versiyon 2'den 2 kat. Versiyon 1'den 4 kat hızlanmış oldu.
Hızlanmış olacak.
Tabii burada başka yetenekleri de var. Bu kullanabilir lane band sayıları falan genişletmiş olduğu başka avantajlar da var.
12-18 ay içinde kullanıma geçmesi bekleniyormuş ama güç yönetimi kısmında henüz daha bir şey açıklanmamış. Onlar da açıklandıktan netliğe kavuştuktan sonra yani kullanmaya başlayacakmışız ama biz yani 3.1 V2'yi daha doğru düz kullanamıyoruz. Öyle bir donanım çıkmadı.
Yani şimdi bu band genişi tabii şey, Thunderbolt vesaire kıyasladığımız zaman yavaş yavaş hani harici ekran kartı kutuları da çıkar bu 3.2'yi kullanarak mesela. Yani, ya USB standartı bu Thunderbolt'a göre daha evrensel bir sınav, daha oturup platform.
Daha uygun fiyatlı.
Aynen, öyle durumlar var. O açıdan sevindirici bir gelişme sağlar diye düşünüyorum. Bunun dışında tabii ki çıkmasını bekleyip 3. parti kontrolcüleri görmek lazım.
Ve Threadripper gibi böyle 62 PS'e 64 bin 62 miydi? 64 PS'e hattına sahipsen işte çatır çatır bu teknolojiyi kullanırsın, harici ekran kartını da bağlarsın yani. Facebook'ta da bir akıllı hoparlör hazırlığı varmış.
Kimde
akıllı, yok ki? Akıllı hoparlör işi herhalde firmaların şeyini çok iştahını kabarttı. Evin tam ortasında her yeri dinleyebilen bir mikrofon.
Amazon Fidelity HD'de arkasında şimdi Apple, evet. LG, yani Facebook, Xiaomi de duyurdu geçen hafta bir tane.
Facebook'ta şey mi diyecek acaba, fotoğrafın bir beğeni daha aldı
falan. Facebook zaten tüm bilgilerimizi...
Adamlar...
Nasıl yani... Bütün insanların bilgileri toplamalıyım diye kendine misyon koymuş adam.
Abi VR çıkıyor, VR'a atlıyorlar.
Aynen.
Hoparlör çıkıyor,
hoparlör atlıyorlar. Stanford Üniversitesi'ndeyken bir platform kurayım da 20 yıl sonra bütün bilgiler bana gelir. Daha da düşünmüyoruz da gerek. Yine
bir de platformun ilk başlangıcında kızları beğeniyor. Onu da Tinder olarak şimdi piyasaya sürdüler. Bir de, ayrıca bir...
Bir de kendisi bilgisayar kullanıyor, mikrofon kamera kapalı.
Değil mi? Evin ortasına mikrofon yerleştirmeye çalışıyor. Bu arada tüketici hakem heyetine yapılan 10 başvurudan 8'de tüketici haklı çıkmış.
O zaten olması gereken bu değil mi abi? Bir insan tüketici haklarına gidiyor zaten.
Eğlenme. Bu yılın ilk 6 aylık verileri paylaşılmış. 286 bin aşkın şikayette bulunulmuş. Şikayetlerin %82'sinde tüketici haklıymış. Yılın ilk 6 ayında yapılan başvuruların şikayet türlerine göre dağılımına baktığımızda %40'ı yani 117 bin başvuru tüketici kredisi sözleşmelerinden oluşuyormuş. %25'i 73 bin kişinin iki ayıplı mı almış? %10'luk payda ayıplı hizmetten oluşuyormuş ama ben tüketici mahkemelerine ve kanununda şöyle bir şey anlamıyorum. Bak, tüketici kredisi sözleşmelerinde ne diyorlar? Gidin tüketici mahkemesine başvurun, paranızı alın. Arkadaş madem kanunsuz iş hala niye devam ettiriliyor? Bunun bir yasası düzenlemesi yok mu bakanlığın?
Bu şey gibi abi. Televizyon ekranı adam diye bir şey geçiyor yani. Onun gibi bir şey abi yani.
Yani yasa dışı olduğu kanıtlanmış, tüketici hakemiyeti diyor ki bu yasa dışı diyor. Adam devam ediyor diyor ki hakkını git oradan ara.
Bu şey gibi ya daha çok. Banka kartları bir ara ücretsizdi. İşte gidip tekil evet. Alabiliyordun ya ücretini ama insanlar yapmaya üşeniyorlardı falan.
Ben şey anlamıyorum abi. Şimdi banka arıyor. Erdi Bey diyor, maaş müşteri misiniz diyor, bunu görebiliyoruz diyor. Bunu da görüyor zaten, şey arayan call center'daki bunu görüyor tabi biliyor. Size özel kredimiz var diyor. Diyorum hayır kullanmak istemiyorum. Size özel avantajları var. Hayır dinlemek de istemiyorum. Peki Erdi Bey, bize gerekçelerini açıklar mısın? Ya bir de bu var ha, ardından gelen soru bu abi.
Ben zengin diyeceksin, ben zengin.
Ardından gelen soru bu ya, ilginç, gerçekten ilginç. Yani bu anlara bence yatılması lazım.
Hellblade ilk başta videosu yayınlandığında çok heyecan yaratmıştı. Sonra oynanış videosunu gördükten sonra bende tamamen heyecan kalmadı. Sen ne diyorsun Gökhan?
Ya özellikle yapımcısına baktığın zaman şimdi Ninja Theory, işte neler var? Heaven Sword var, Enslaved var, Odyssey to the West var, işte Devil May Cry gibi yapımlar falan böyle. Güzel bir şey diye bekledik. Ama oynanış olarak biraz böyle bana şeyi andırdı, Dark Souls'u andırdı biraz. Tabii daha çok combat sistemine yer vermişler. Hani biraz daha dünyasını görmek açısından daha farklı alanlarını da merak ediyoruz.
Bir de God of War 4'teki kamera açısını ilk bunlar kullanmış. Tam böyle kızın arkasında, ensesinde, dilinde böyle.
Viking de bir kız ya. Bir de bu şey, Türkçe desteği var aynı zamanda bu oyunda.
Evet. Türkçe zaten altyazı. Türkçe olduğu için 90 lira istiyorlar. PS'den alırsan 50 lira.
Evet, Steam üzerinde 50 TL. PSN'de 89 TL. Yani de çıkmasına da çok fazla bir şey kalmadı 8 Ağustos'ta ama henüz biraz daha bekleyin derim yani 8 Ağustos'ta bir çıkışını yapsın da oynanış videolarına bir daha uzun bir şekilde bakalım. Yani konu olarak biraz böyle ilgi çekici bir konu çünkü bunda adamlar şeylerle falan çalıştılar işte nörologlarla işte ruh hastalarıyla falan çalışıp insan psikolojisine inerek bu kızın şeyini biraz daha derin vermeyi istiyorlarmış.
Abi ya, öldürdüğün karakter puf diye yok oluyorsa tamam benim için neyle çalıştıkları çok önem arz etmiyor ya.
Belki bunların hepsi kızın kafasında dönen bir oyundur. Belli olmaz ya bakarsın.
Yani.
İlginç bir şeyler çıkar ağzından.
Evet. Xbox One X ön siparişi yakında başlayacak. Bu önemli haberlerden bir tanesiydi. $500, 500 euro.
Hala açıklanmamış bir şey var ki o da Türkiye'deki fiyatı. Türkiye'de ne kadardan çıkacak diye merak ediyoruz. $500 bir telefon ne kadar geliyor?
Türkiye'de mi?
Ha.
İşte aşağı yukarı 2500 lirada yakın tutar yani 2000-2500 arasında bir yere oturur diye tahmin ediyorum. Şöyle düz hesap kapağı yuvarlayarak yapalım.
Şimdi Xbox One X dediğin zaman da gelmiş geçmiş en gelişmiş konsol olarak geçiyor. Ki bir süre daha da böyle devam edecektir. PlayStation'da yeni bir hamle yapmazsa. Yaparsa da zaten PlayStation 5 yapacağız diye de söylentisi vardı. Daha o zamana biraz daha vakit var diye düşünüyoruz. Xbox One fiyatı bir açıklasın, fiyat performansına bir bakalım. Ben daha bunda Gamescom'da muhtemelen deneme fırsatı bulacağız.
Evet, çatır çatır.
Ben bir haber ekleyeyim mi? Önümde var, ilginç. Ethereum'dan bahsettik. Ethereum madencileri abi ekran kartlarını daha güvenli bir şekilde elde etmek ve daha hızlı elde etmek için abi 747 Boeing uçakları kiralamaya başlamışlar abi. Shipping'i sevkiyat hızı yapabilmek için.
Bayağı kartel olmaya doğru.
Bayağı kartel olmaya doğru gidiyor abi.
Maden.
Ya şu an şey, istatistikler şeymiş. Şu an günde aşağı yukarı 36 bin adet ya da ünite ether kazılabiliyormuş ve yaklaşık bunun yani günlük değeri $7 milyon abi. Adam tabii bu rakamları görünce bütçesi elenden.
Ethereum'un değeri 3'te 1'ine düştü ama ya onu ne yapacaklar?
Ya oradaki dalgalanma tabii ayrı hikaye konusu da artık uçaklar kiralayıp da ekran kartlarını uzak doğudan hemen çok hızlı bir şekilde getirelim hemen kazmaya başlayalım olayı tabii.
Müthiş bir şey ya.
Çok hızlı ilerleyen.
Boeing 747 kiralıyorlarmış.
Çok hızlı ilerleyen ve hakikaten de çok vahşi bir pazar yani. Ayak uydurmak zor.
Kısacası arkadaşlar, ekran kartı fiyatlarının düşmesini beklemeyin.
Aynen. En azından yakın zaman için.
Bu programın mesajı da olsun. Ekran kartı fiyatları düşmeyecek. Evet. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.
Taiwan Excellence ikisi biri sundu.